Ayrım 6. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Susan F. Young. Sayfa 53. Karar vermek. Yaşamımızın her gününde yüzlerce karar vermek zorunda kalırız. Kırmızı çorap mı, mavi çorap mı? Mısır gevreği mi, kızarmış ekmek mi? Mısır gevreği ve kızarmış ekmek mi? Araba mı, otobüs mü, yoksa metro mu? Ya şemsiye? Herkesin karar verme aşamasında kendi yolunu izlediği bilinir ve insan davranışları hep bağışlanır. Oysa bağışlamak hatadır. Bir başka nokta ise eğer karar vermekte zorlanıyorsanız bu düşünceli, duyarlı bir birey olduğunuz içindir. Fakat eğer karar vermekte zorlanan bir başkasıysa bu çok rahatsız edici bir duygudur. An, ne yapmak istersin? An omuzlarını silker. Bilmem, sen ne yapmak istersin? Hayır, hayır, bugün senin doğum günün, sen karar vermelisin. An yine omuzlarını silker. Gerçekten de bilmiyorum, sen ne yapmak istiyorsun? An, bugün senin doğum günün, ne yapacağımızı ve nereye gideceğimize sen karar vermelisin. An'ın yüzüne isteksiz bir gülümseme yayılır. Dışarıda yemek yiyelim mi? Sen istersen. An'ın yüzündeki gülümsemede biraz umut vardır şimdi. Nerede yiyelim? Senin seçmeni istiyorum An. İtalyan mutfağını sever misin? Elbette, çok severim hem de. İtalyan mutfağını Çin mutfağından çok mu seversin? Her ikisini de çok severim. An şansını biraz zorlar. Peki ya İspanyol mutfağı sever misin? Evet, İspanyol mutfağını da severim. Çin mutfağından daha mı çok? An, ben hepsini severim. Sen hangisini istiyorsun? Dışarıda yemek zorunda değiliz. Sinemaya da gidebiliriz. Evet, olabilir. Ya da belki ikisini de yapabiliriz. Evet, olabilir. Eğer ikisini de yaparsak önce hangisini yapalım? Sinemaya gitmeden önce mi yiyelim yoksa sonra mı? Sen hangisini istersen. Hangi filme gidelim? Bugün senin doğum günün, sen karar ver. Teslim tarihi. Teslim tarihi sözcüğünün motomot çevirisi teslim olduğunuz tarih olabilir. Ayrıca teslim tarihlerini insanların bu denli ciddiye almaların nedeni belki de teslim tarihi sözcüğünün sizden bir şey teslim alacağı için size müteşekkir olacağı tarih olarak da tanımlanmasındandır. Birine bir teslim tarihi verildiğinde tam olarak neler olur? Diyelim ki P'ye 2 Ekim günü teslim tarihi olarak verildi. Bugünse 16 Eylül. P bu durumda ne yapar? Hiçbir şey. Yani pek bir şey yapmaz. Sadece teslim tarihi konusunda kaygılanmaya başlar. Bitirmesi gereken işe şöyle bir göz atar. İç geçirir. Arkadaşlarına yakınır. İnanabiliyor musunuz der. Teslim tarihi 2 Ekim. P daha sonra ne yapar? Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmamayı sürdürür ve her gün teslim tarihini düşünür. Tanrım bunu nasıl başaracaktır? Bütün bu işleri bitirmesi için 16 gün nasıl yetecektir? Ne? Yani insanlar ondan bir mucize mi yaratmasını beklemektedirler? Şaşkındır. Gerçekten de şaşkın. Peki ya şimdi ne yapacaktır? P, 1 Ekim akşamı çalışmaya başlar. Siz hemen ve teslim tarihine kadar işi bitirdi diye çığlık attınız, değil mi? Hayır, teslim tarihine kadar işi bitiremez. İşi bitirmesi tam 16 gününü alır. İşte bu nedenle kendisine en başta 16 gün verilmiştir. Fakat elbette işi 16 günde bitirememesi onun suçu değildir. O bu sürenin yetmeyeceğini zaten biliyordu. Ekim ayının ortalarının çok daha gerçekçi olacağını söylemişti. Öfke. Duyguların farkında olmak 20. yüzyılın anahtar sözcüklerinden biri olmuştur. Öfke de çok önemli bir duygudur ve kişinin kesinlikle bu duygusunun farkında olması gerekir. Çoğumuz da bu duyguyu başkalarının görebilecekleri yerlere atmaktansa içimize atmayı yeğleriz. Bir akşam, her akşamki gibi eve gelirsiniz. Ceketinizi portmantoya, şapkanız da masanın üstündeki, içinde 3 portakalın bulunduğu meyve tabağının üstüne fırlatır ve "Merhaba sevgilim, ben geldim." diye seslenirsiniz. Yanıt alamazsınız. Uzaktan gelen insan seslerini takip ederek oturma odasında kafanızı uzatırsınız. Sevgiliniz televizyonun önünde oturmuş, yüzünde de hipnotik bir ifade vardır. "Merhaba sevgilim, günün nasıl geçti?" dersiniz. Sevgilinizin gözleri bir çikolata reklamına takılmıştır, nefesi ağırlaşmıştır. Belki de sevgiliniz sizi işitmemiştir. "Sevgilim," dersiniz. "Ben geldim." "Aa, Sen misin? Der. Sevgili eşiniz, gözleri bu kez bir makarna sosu reklamındadır. Ben de kraliçe geldi zannetmiştim. Bu olaycı ifadeye bir türlü anlam veremezsiniz. Sevgilim, dersiniz, kanepede yanına otururken bir sorun mu var? Sorun mu? Der ve o sırada bir tereyağı reklamında dans etmeye başlayan ineklere gülümser. Hayır, hayır, hiçbir sorun yok. Emin misin? Diye sorarsınız. Eminim tabii, der sevgiliniz. Gerçekten mi? Biraz öfkeli görünüyorsun da, dersiniz. Öfkeli mi? Der. Neden öfkeli olayım? Bilmem ama sanki biraz... Göz geze gelirsiniz. Sanki biraz ne? Diye sorar yüzünde tatlı bir ifadeyle bu kez. Aklınızdan bir takım nedenler geçmeye başlar. Uzaklaşmak, soğukluk, öfke, boşanmanın eşiği. Seçin birini bakalım. Biraz yorgun musun? Diye bir tahminde bulunursunuz. Hayır, der sevgiliniz ve gözleri tekrar ekrana kayar. Hayır, yorgun değilim. Yoksa bir şey mi kızdın? Hayır, kızgın falan değilim. Öyleyse sorun nedir? Ortada sorun falan yok. Bunun üzerine mutlu bir ifadeyle, yemek hazır mı? Diye sorarsınız. Bir anda yerinden fırlar. Televizyon uzaktan kumanda aleti yere düşer. Siz kendi kendinize bastırılmış duygular diyene kadar sevginiz öfkeyle oturma odasının kapısına varmıştır bile. Allah'ın belası yemeğini kendin hazırla, diye bağırır. Ben dışarı çıkıyorum. Eğer aylar sonra olur da o akşam neden o kadar sinirli olduğunu sorarsanız %90 olasılıkla sinirli mi? Ne diyorsun Allah aşkına sen? Ben sinirli falan değildim. %10 olasılıkla da burnunuza sıkı bir yumruk yersiniz. Sevgiliyi terk etmek. Dışarıdan bakınca bu çok kolay bir işmiş gibi görünür değil mi? Siz ve C aylardır ya da yıllardır birbirinize deli gibi aşıktınız ve birbiriniz olmadan yapamazdınız ama artık durum değişti. Ya da en azından birinizin duyguları böyle. Burada yapılacak tek şey birinizin diğerine dönüp "Çok üzgünüm ama sana ne kadar saygı ve sevgi duyduğumu biliyorsun. Fakat korkarım aramızdaki tutku yok oldu. Sanırım artık iki dost olarak ayrılma zamanı geldi." Bu durumda başka ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Batı dünyasında ilişkileri bitirmenin en popüler şekli hiçbir şey yapmamaktır. Masrafsızdır, fazla çaba gerektirmez ve mikrodalgayı kim alacak, müzik setini kim alacak kavgalarından kurtarır sizi. Belki eski sevgilinizi dolaba kilitleyip arabasını çalmak kadar hızlı bir yöntem değildir ama sonuçta etkin bir yöntemdir. Hiçbir şey yapmamanın olumsuz yönü arkadaşlarınızı çok rahatsız etmesidir. Sizin yargılarınızı, sıkıntılarınızı dinlerler, kendilerini ne zaman bir kavganın ortasında bulsalar sizin yanınızda olurlar. Yıllarla birlikte benzer durumlar daha sıklaşır, sabrınızın taştığı zamanlarda size yatacak bir yer verirler ve sonuçta ne olur? Hiçbir şey. Anlamıyorum der arkadaşlarınız, neden terk etmiyorsun onu? Terk ederdim elbette dersiniz. Fakat kedim onu o kadar çok seviyor ki, kedim iyileşir iyileşmez onu terk edeceğim. Arkadaşlarınız, kedin artık iyileşti derler. Neden hala terk etmedin onu? Aa, kedi hastaneden dönünce ona yeni bir yatak aldı. O olaydan sonra terk edemedim onu. Kedi ölene kadar bekleyeceğim artık. Evet der arkadaşlarınız, kedi de öldü. Büyük gün ne zaman? Fakat, aa hala... Kedinin yasını tutuyor dersiniz. Hele şu acıyı bir atlatsın onu hemen terk edeceğim. O da ne? Diye sorar arkadaşlarınız. İnceden inceye gelen miyavlama sesini duyunca. Söyleyin Allah aşkına bugüne kadar gördüğünüz en güzel kedi yavrusu değil mi? Dersiniz. Aa ölen kedinin yerine bu yavruyu aldı bana. Kötü davranmak. Batı dünyasında bir ilişkiyi bitirmek için ikinci derecede popüler olan yöntem ona kötü davranmaktır. Bu aynı... Hiçbir şey yapmamaya benzer. Bu yöntemde ilişkiyi bitirmek için siz hiçbir şey yapmazsınız. Partnerinizin bakıp size bir şeyler yapmasını beklersiniz. Burada ne tür davranışlardan söz ediyoruz? Köpeği zehirlemek? Mülteci bir aileye evinizi açmak? Bu tür davranışlar da olabilir elbette ama kötü davranışları benimseyen kişinin o kadar yaratıcı gücü yoktur genellikle. Üstelik birlikte oldukları insanın bir düzine Bulgar'ın oturma odalarında yaşamalarına alışabileceği gibi bir riske de girmek istemezler. İstedikleri şey onu çileden çıkaracak davranışın garantili bir şey olmasıdır. Gizli bir aşk ilişkisi gibi bir şey mi? Evet, ne kadar berbat bir seçim olursa o kadar iyi olur. Genellikle eski sevgilinin bir akrabası ya da yakın bir arkadaşı iyi bir seçimdir. Ya da eski sevgilinin nefret ettiği biri. Peki ya partneriniz bu ilişkiyi fark etmezse? Eğer ihanet eden kişi partnerinin durumunu fark etmesini isterse, partneri fark eder. Her haftaki karate dersleri giderek uzamaya başlar. Ya da günlüğünü ortada bırakır, öğrenmesini istediği tüm bilgiyle. Çekoslovak filmlerine ilgi duymaya başlar. Salatadan bir küpe çıkar. İş yerindeki panoya yeni bir fotoğraf asılır. Çöpün ağzının nasıl kapatılması gerektiği hakkında sabaha karşı üçte çıkan kavgada her şey itiraf edilir. Oldukça etkin. Hem evet hem hayır. Bu yöntemin işlemesi için partnerinizin hiçbir şey yapmamasını garanti etmeniz gerekir. Yoksa o da size kötü davranmaya başlayabilir. Boşanma. Bir çiftin yasal olarak ayrıldığı gün derdi büyük annem, evliliğin sonu değildir, hiçbir zaman boşanmanın başlangıcıdır. Büyük annem ayrıca bir insandan boşanana kadar onu tanıyamazsınız derdi. Birbirinizden hoşlandığınız zamanlarda ayrılanların çılgın olduklarını düşünürseniz siz de ayrılmayı bekleyin. Malların paylaşımı. Liza, sonunda avukatları evi baştan başa gezdirdik. Evdeki her eşyanın bir listesini yaptılar. Her birine bir numara verdiler. Numaraların tümünü de bir şapkanın içine koydular ve kura çektik sırayla. Bir tür piyango yani. Burnunu kırıştırdı. Bir tür. Bana sorarsan piyangodan çok şans işiydi. Evet dedim. Neden böyle bir yola başvurdunuz? Barry ile dostça ayrıldınız değil mi? Kendi aranızda halledemediniz mi yani? Liza acı acı gülümsedi. Denedik, dedi. Gerçeği bilmek ister misin? Hem de 14 kez denedik. Bir keresinde borcunu ben ödediğim için müzik setini benim almam gerektiğini söyleyince seti pencereden dışarı attı. Pencereden dışarı mı? Barry mi? Fakat çok zarif bir insandır. Hiç yapmaz dersin değil mi? Dedi Liza. Çünkü o seti ona Noel hediyesi olarak vermiştim. Bu durumda arabanın bende kalması gerektiğini söyledim. Çünkü o da benim doğum günü hediyemdi ya da öyle bir şey. Şimdi neden avukata başvurduğunuzu anladım. Bir keresinde de büyük annesini evlendiğimizde bize armağan ettiği gümüş çaydanlıkla ona saldırdım. Saldırdın mı? Yemek pişirmeme söylenip beni çıldırtmıştı. Tüm yemeklerim mikrodalgada pişirdiğim için paslanmaz çelik tencerelerine ne gereksinimim varmış ki? Ben de çaydanlığı ona fırlattım. Aman tanrım dedim. Çaydanlık ağır olmalı. Neyse ki isabet ettirememişsin. Kim demiş isabet ettiremediğimi? Dedi Liza. Kafasına yiyince çaydanlığı düştü bayıldı. Biriyle birbirinize deli gibi aşık olduğunuz günleri anımsıyor musun? Dedim derin bir nefes alıp. Hep onun dünyadaki en mükemmel erkek olduğunu söylerdin. Hayır, dedi Liza. Sanmıyorum. Tek anımsadığım ben bir şey anlatırken hep sözümü kesip yanlışımı düzeltmesi. Tabakları kim aldı? Dedim şakayla karışık. Hiç kimse, dedi Liza. Eşyaları üçüncü kez paylaşmaya çalışırken hepsini kırdık. Çok sevdiğim çorba kasesini anımsıyor musun? Evet, anlamında başımı salladım. Banyo küvetinde milyonlarca parçaya bölündü. Neyse, umarım piyangoda kazanan sen olmuşsundur, dedim. Liza omuzlarını sikti. Artık pek bir anlamı kalmamıştı, dedi. Pek fazla bir eşya kalmamıştı zaten. Peki ya Barry ile senin plak koleksiyonunuza ne oldu, diye fısıldadım. Ha, o mu? Deyip yine omuzlarını sikti. Piyangoda fırın ona çıkınca ben de bütün albümlerini fırına atıp bir güzel kızarttım onları. Elimi havaya kaldırdım. Dur bir dakika dedim. Çok eşit ve hakça bir kura olmasına karşın yine de onu cezalandırdığını mı söylemek istiyorsun? Liza, sen kimin tarafını tutuyorsun Allah aşkına, diye sözümü kesti. Barry'nin tarafını mı yoksa? O kadar üzülme Barry için. Maroken kanepe bana çıktığında yaptıklarını görmeliydin. O kanepeyi büyük babası Rusya'dan kaçarken salla getirmemiş miydi, diye sordum. Bırak şimdi onu, dedi Liza. Kanepe ortak kullanım eşyalarından biriydi. Üstelik avukatıma o şekilde saldırması gerekmezdi. Biri mi saldırdı? O ufak tefek adam senin avukatına saldırdı ha? Kurada şike varmış. Biri mi söyledi bunu? Sana benim bütün iç çamaşırlarımı ön bahçeye attığında anlattım mı? Diye sordu Liza ve haince gülümsedi. Hadi bakalım bu yaptığını nasıl savunacaksın dedi. Boşanma hayalleri. Bana bir anda ne oldu bilmiyorum dedi Barry. Çocuklarla McDonald's'ta oturmuş bir şeyler yiyorduk. Sonra bir baktım onları arabaya bindirmişim, feribota götürüyorum ve onlara Fransa'da yaşamaktan ne kadar zevk alacaklarını anlatıyorum. Onları özlemiş olmalısın dedim. Yani çocukları, feribotları değil. Aa, evet elbette fakat neden onları özlemem değil gördüğüm düştü. Barry düşünde eski karısı Liza'nın bir başka erkekle flört ettiğini görmüş. Barry bunu kabullenebilirmiş. Yani eski karısının başka erkeklerle ilişkisinin olabileceğini. Çünkü o olgun ve duyarlı bir insanmış ve Liza ile yıllardır ayrılarmış. Zaten kendisinin hayatında da başkaları varmış. Dolayısıyla Liza'nın hayatında birilerinin olması doğalmış. Fakat düşünde Liza sadece başkalarıyla flört etmiyormuş. Barry'e çıktığı erkekleri anlatıyormuş. Barry düşünde ofisinde ya da bir restoranda önemli bir müşterisiyle yemekteymiş ve Liza birdenbire ortaya çıkıp "Dün akşam beraber olduğum adamı görmeliydin." diyormuş. Gözleri dönmüş bir şekilde ona senin yatak dışında hiçbir yerde sevişmek istemediğini anlatınca benim seks konusunda ne kadar şanssız olduğumu söyledi. Ona göre sen kendini aşırı şekilde baskı altında tutuyormuşsun. Sonra oturup kahkaha atmaya başlıyormuş. Odaya kim gelirse konuşmaya başlıyor. O insanlara yeni sevgilisiyle neler yaptıklarını anlatıyormuş. Sonra Barry'i işaret edip yeni sevgilimin dili Barry'inki kadar sivri değil ama penisi onunkinden büyük diyormuş. Rüya işte diye kekeledim. Neyse. Charters'a gitmenize bu rüya mı neden oldu? Çocuklar bana Liza'nın bir erkek arkadaş olduğunu anlattı. Çok uzun boylu bir adammış. Aklıma ilk gelen o ikisinin benim yatağımda benimle alay etmeleri oldu. Ama artık o senin yatağın değil ki, dedim. Eşyaları paylaşırken hani yatağınızı baltayla parçalamıştın ya, unuttun mu? Barry, canım mecazi anlamda, anla işte, dedi. Bunun üzerine sen de çocukları kaçırdın, öyle mi, dedim. Barry, korkunç bir düştü anlayacağın, dedi. Boşandıktan 8 yıl sonra Barry, Liza'nın en iyi arkadaşıyla çıkmaya başladı. Liza ise yeniden evlenmiş ve bu evlilikten bir çocuğu olmuştu. Yeni kocasıyla birbirlerine deli gibi aşıktılar. Artık çok mutlu bir kadındı. Sonra ne mi oldu? Barry Judith ile çıkmaya başladı. Liza gözyaşları içinde bana telefon etti. Buna inanamıyorum diye çığlıklar atıyordu. Ne fahişeymiş? Bağışlama anlayamadım. Kim fahişeymiş dedim şaşkınlıkla. Liza, aman başlama yine diye gürledi. Kimden söz ettiğimi bal gibi biliyorsun. Beni arkamdan hançerleyen, boyalı sarı saçlı Judith Blythe elbette. Bağışla Liza ama senin boşanman sırasında sana yardım eden ve destek olan Judith değil miydi? O olmasaydı gerçek bir bunalıma düşeceğini söyleyen sen değil miydin? Liza sanki kükredi ve şimdi anlıyorum bana o zaman neden bu kadar iyi davrandığını dedi. Nedenmiş diye sordum. Çünkü niyeti kocamı baştan çıkarmakmış. Ama artık o senin kocan değil ve o da kocanı baştan falan çıkarmadı. Liza bu kez daha yüksek sesle hıçkırmaya başladı. Bunu en baştan planlamış olmalı. Barry'i elde edebilmek için benimle arkadaş olduğunu biliyorum dedi. Sen ne diyorsun Allah aşkına dedim. Ne dediğimi duydun. Kocamı elde edebilmek için en iyi arkadaşımmış gibi rol yaptı onca zaman. Fakat Barry artık senin kocan değil. Sen Leon'la evlisin şimdi, diyebildim alçak sesle. Hepsi numaraymış. Gece oturmalarımız, tatillerimiz, sabah kahvelerimiz, korunmak için ilaç almaya birlikte gidişimiz. Hepsi. Yo, Liza ciddi olamazsın. Siz Judith'le anaokulunda tanışmışsınız. Bütün bunları 32 yıl sonra Barry'i elinden alabilmek için planlamış olamaz. O fahişe hepsini yapar, dedi Liza. 6. ayrımın sonu, sayfa 63.